Merhabalar, Madame Bovary okuyoruz. Bugün sayfa 303 ile sayfa 314'ün arasını okuyacağız. 7. Ertesi gün adliye memuru avukat Hareng iki tanıkla birlikte hacizin zaptını hazırlamak üzere eve geldiğinde Emma metin davrandı. Charles Bovary'nin muayene odasından başladılar. Meslek aracı olarak kabul edilen kafa taslarını kaydetmediler. Mutfakta tabakları, tencereleri, sandalyeleri, şamdanları, kadının yatak odasında da etajerin üzerindeki bütün incik boncuğu yaldılar. Elbiselerini, çamaşırlarını, tuvalet odasını incelediler. Yaşayışının en mahrem köşelerine kadar hepsi, otopsi yapılan bir ceset gibi bu üç adamın gözleri önüne boylu boyunca serildi. Avukat Hareng, ince siyah bir elbisenin içine sarılıp düğmelenmiş gibiydi. Beyaz boyun bağı takmıştı. Pantolonunun ayakkabı altlığında pek gergindi. Arada sırada "Müsaade eder misiniz efendim? Müsaade eder misiniz?" diyordu. Sık sık da "Pek hoş, çok güzel." diye haykırıyordu. Sonra kalemini sol elinde tuttuğu bağı mürekkep hokkasına daldırarak yazmaya koyuluyordu. Odaların işini bitirince tavan arasına çıktılar. Emma orada Rudolf'un mektuplarını gizlediği bir çekmece saklıyordu. Onu açmak zorunda kaldı. Hareng Efendi saygılı bir gülümsemeyle "Ah, mektuplar," dedi. "Ama müsaade edin. Çünkü kutuda başka bir şey bulunmadığına emin olmam gerek." İçindeki Napolyon altınlarını düşürmek istermiş gibi kağıtları hafifçe eğdi. O zaman Emma kırmızı, sümüklü böcek gibi yumuşak parmaklı, o iri elin kalbinin çarpmış olduğu bu sayfaların üzerine dokunduğunu görünce öfkelendi. En sonunda adamlar gitti. Felicite eve döndü. Emma onu Charles Bovary'yi yoldan çevirmek için gözetlemeye yollamıştı. İki kadın haciz bekçisini çabucak tavan arasına yerleştirdiler. Adam orada kımıldamadan duracağına yemin etti. Bütün gece Charles pek düşünceli göründü. Emma, onun yüzünün çizgilerinde suçlamalar sezer gibi olarak kaygı dolu bir bakışla onu gözetliyordu. Sonra gözleri Çin siperlikleriyle süslü ocağa, geniş perdelere, koltuklara, yaşayışının acılığını yumuşatmış olan bütün bu eşyanın üzerine dönünce onu bir vicdan azabı ya da daha doğrusu onu yok edecek yerde İhtirasını artıran sonsuz bir pişmanlık yakalıyordu. Charles sakin sakin ayaklarını ocak ızgaralarının üzerinde ısıtıyordu. Bir ara bekçi biraz gürültü etti. Hiç şüphesiz gizlendiği yerde sıkılmıştı. "Charles, yukarıda biri mi var?" dedi. Emma, "Hayır," dedi. "Açık bir pencere camı rüzgardan çarpıyor." Ertesi gün pazardı. Emma, adını bildiği bütün bankacılara uğramak üzere Rouen'e gitti. Adamlar yazlıkta ya da yolculuktaydılar. Yılmadı. Rastlayabildiklerinden ihtiyacı olduğunu, geri vereceğini söyleyerek para istedi. Kimisi onunla alay etti. Hepsi reddettiler. Sonra saat 2'de Leon'un evine koştu. Kapıyı vurdu. Açmadılar. En sonunda Leon göründü.
"Neden geldin?"
"Seni rahatsız mı etti gelişim?"
"Hayır ama."
Ev sahibinin eve kadın kabul edilmesinden hoşlanmadığını açıkça söyledi. Emma, "Sana söyleyeceklerim var," dedi. Bunun üzerine Leon anahtarı uzandı. Emma onu durdurdu. "Yo, hayır, orada, evimizde." Boulogne Oteli'ndeki odalarına gittiler. Emma gelir gelmez büyük bir bardak su içti. Yüzü pek soluktu. "Leon, bana bir hizmette bulunacaksın," dedi. Ellerini sıkı sıkı tutmuş sarsıyordu. "Dinle bak, 8.000 franka ihtiyacım var."
"Sen çıldırdın mı?"
"Daha çıldırmadım." Hemen haciz hikayesini anlatarak ona sıkıntısını açıkladı. Charles'ın hiçbir şeyden haberi yokmuş. Kaynanası ondan nefret ediyormuş. Ruha babanın elinden bir şey gelmezmiş. Leon ise bu parayı bulmak için harekete geçecekmiş. İşin şakası yokmuş.
"Peki ne yapayım?"
"Emma, ne kadar korkaksın," diye haykırdı. O zaman Leon Aptal aptal. Sen felaketi büyütüyorsun, dedi. Belki de 1000 gümüşle senin adamcağız yola gelirdi. İşte hiç olmazsa bunun için bir şeyler denemek gerekiyormuş. 3000 frank nasıl olsa bulundurmuş. Çünkü Leon onun yerine borçlanabilirmiş. Hadi git bir dene, bul, koş, uğraş, uğraş. Seni daha çok severim. Leon çıktı. 1 saat sonra geldi. Ciddi bir tavırla. 3 kişiye gittim. Hepsi boş çıktı, dedi. Sonra ocağın iki ucunda hiç konuşmadan karşılıklı oturup kaldılar. Emma ayaklarını yere vurarak omuzlarını silkeliyor, mırıldanıyordu. Ben senin yerinde olsam pekala bulurdum.
Peki nereden?
Emma, yazıhaneden, dedi. Ona şöyle bir baktı. Alev alev olan göz bebeklerinden şeytani bir cüret çıkıyor. Göz kapakları şehvetli, cesaret verici bir şekilde kırpışıyordu. Öyle ki genç adam kendisine suç işlemesini öğütleyen bu kadının sessiz iradesi altında zayıfladığını seziyordu. O zaman korktu. Bunu belli etmemek için alnına vurarak haykırdı. Morel bu gece dönecek. Umarım ki o beni reddetmez.
Morel pek zengin bir tüccarın oğlu olan bir arkadaşıydı.
Ben de parayı yarın sana getiririm. Emma bu umudu onun sandığı kadar büyük bir sevinçle karşılar görünmedi. Yalanı seziyor muydu acaba? Leon kızararak,
"Yalnız saat 3'e kadar gelmezsem beni artık bekleme sevgilim," dedi. "Şimdi benim gitmem gerekiyor. Kusura bakma, hoşça kal."
Emma'nın elini sıktı. Bu eli pek cansız buldu. Emma'da artık hiçbir duygu için kuvvet kalmamıştı. Saat 4'ü çaldı. Emma alışkanlıklarının dürtüsüne uyarak Yonville'e dönmek üzere bir makine gibi ayağa kalktı. Hava güzeldi. Bembeyaz gökyüzünde güneşin parladığı aydınlık, keskin Mart günlerinden biriydi. Pazarlık elbiselerini giymiş olan Ruenliler mutlu bir halle geziniyorlardı. Kilise alanına geldi. Akşam ayininden çıkıyorlardı. Kalabalık, bir köprünün 3 kemerinden akan ırmak gibi 3 büyük kapıdan boşanıyordu. Tam ortada, bir kayadan daha hareketsiz kilise kavası duruyordu. O zaman Emma önünde, kendi aşkından daha az derin olarak uzanan şu büyük kubbe altına kaygılı, umut dolu olarak girdiği günü hatırladı. Şaşkın, sallanarak, neredeyse bayılacak halde pencerenin altında ağlayarak yürümeye devam etti. Bir konağın açılan araba kapısından bir ses bağırdı. "Dikkat!" Emma durdu. Samur kürklü bir asilzadenin yönettiği bir arabanın okları arasında şahlanan siyah bir ata yol verdi. Kimdi acaba? Onu tanıyordu. Araba fırladı, kayboldu. Evet, oydu bu. Vicont. Emma odasına döndü. Sokak ıssızdı. O kadar yorgun, üzgündü ki düşmemek için duvara dayandı. Sonra yanılmış olduğunu düşündü. Zaten pek de emin değildi. Kendi içinde, dışında her şey onu yüzüstü bırakıyordu. Anlatılamaz uçurumlar içinde rastgele yuvarlanarak mahvolduğunu görür gibi oluyordu. Kızılaç'a gelince ilaçla dolu büyük bir kutunun kırlangıca yüklenişine bakan o iyi kalpli homayisi gördü, sevindi. Adam elinde bir boyun atkısının içinde karısı için aldığı 6 tane çöreği tutuyordu. Bayan Homais büyük perhizde tuzlu tereyağıyla yenen sarık biçimindeki bu ekmekleri pek severdi. Kotlardan kalma besinlerin son örneğiydi bu. Belki de haçlı seferleri 100 yılına kadar uzanıyordu. Eskiden güçlü Normandiyalılar sofralarında sarı meşalelerin ışığında tarçınlı, şekerli şarap testileri, muazzam domuz eti yığınları arasında bunları yutulacak mağribi kafaları sanarak tıka basa atıştırırlardı. Eczacının karısı da tıpkı onlar gibi berbat dişlerine rağmen ekmekleri kahramanca çiğniyordu. Onun için Bay Homais şehre yaptığı her yolculukta
Meseç sokağındaki büyük fırından bu ekmeklerden alıp karısına getirmeyi ihmal etmezdi. Arabaya binmesine yardım etmek üzere elini Emma'ya uzatırken "Sizi gördüğüme çok memnun oldum," dedi. Sonra ekmekleri filenin kayışına astı. Düşünceli, Napolyonvari bir duruşla başı açık, kolları kavuşmuş, oturduğu yerde kaldı. Yalnız her zamanki gibi o kör adam bayırın aşağısından belirince Homais haykırdı. "Hükümetin hala bu suçlu işleri aldırmayışını bir türlü anlayamıyorum. Bunları toplamaları, bir işte çalışmaya zorlamalı. Şerefim üzerine söylüyorum ki ilerleme kaplumbağa adımlarıyla yürüyor. Hala uygarlıktan uzak, bocalayıp duruyoruz." Kör adam çivisi çıkmış bir duvar halısının kabartısı gibi kapının kenarında sallanan şapkasını uzattı. "Eczacı, işte," dedi. "Bir sıraca illeti." Bu zavallı adamı iyi tanımasına rağmen ilk defa görüyormuş gibi yaptı. "Göz tabakası, donuk göz tabakası, gözün akı." "Genel görünüş," kelimelerini mırıldandı. Sonra da babacan bir sesle ona sordu. "Dostum, sen bu müthiş sakatlığa tutulalı çok zaman oldu mu? Meyhanede içip de sarhoş olacağına kendini bir perhise çeksen daha iyi edersin." Ona iyi şarap, iyi bira içmesini, güzel kızartmalar, etler yemesini salık veriyordu. Adam şarkısına devam ediyordu. Zaten aptal gibi bir şeydi. Homais kesesini açtı. "İşte, al sana bir metelik. İki para geri vereceksin bana. Öğütlerimi de unutma. Kendini iyi bulursun." Hivert yukarıdan o öğütlerin faydası üzerine birkaç şüpheli söz söylemek cüretinde bulundu ama eczacı adamı kendi hazırladığı bir göz merhemiyle iyileştirebileceğini bildirdi. Adresini verdi. Bay Homais hal yakınında yeteri kadar tanınmıştır. Hivert, şimdi bu zahmete karşılık sen de bize o komediyi oynayacaksın," dedi. Kör adam bacaklarının üzerine çömeldi. Başı arkaya devrik, yeşilimtırak gözlerini yuvarlayarak, dilini çıkararak iki eliyle karnını oğuşturuyordu. Aç bir köpek gibi boğuk boğuk uludu. Emma iğrendi. Ona omzun üzerinden 5 franklık bir para fırlattı. Bütün serveti buydu. Onu böylece atmak pek hoşuna gitmişti. Araba yeniden yola koyulmuştu ki Homais birdenbire pencereden dışarı sarktı. "Unlu, sütlü yiyecekler yok," diye bağırdı. "Ten üzerine yün giyilecek. Hasta kısımlar ardıç yemişi dumanına tutulacak." Gözlerinin önünden geçen bildik şeyleri gördükçe Emma yavaş yavaş o andaki acısından uzaklaşıyordu. Dayanılmaz bir yorgunluk onu bitiriyordu. Evine sersemlemiş, cesaretini kaybetmiş, hemen hemen uyuklar bir halde döndü. Kendi kendine "Ne olursa olsun," diyordu. Hem sonra neden ansızın olağanüstü bir olay meydana çıkmasındı ki? Lurox bile ölebilirdi. Sabahın saat 9'unda kasaba alanından gelen bir gürültüyle uyandı. Direklerden birine yapıştırılmış büyük bir ilanı okumak için hal binasının çevresinde kalabalık birikmişti. Justin'in bir binek taşına çıktığını, ilanı yırttığını gördü. Tam o sırada korucu delikanlının yakasına yapıştı. Homais eczaneden çıkıyordu. Lefrançais ananın da kalabalığın ortasında uzun uzun bir şeyler anlatır gibi bir hali vardı. Felicit içeri girerek "Hanımcığım, hanım, çok iğrenç bir şey bu," diye haykırdı. Heyecan içindeydi. Kapıdan kopardığı sarı kağıdı uzattı. Emma bir bakışta okudu. Bütün eşyası satışa çıkarılıyordu. Sessizce bakıştılar. Hizmetçiyle hanımının birbirinden hiçbir gizlisi yoktu. En sonunda Felicit içini çekti. "Ben sizin yerinizde olsam hanımcığım, Bay Gulemin'e giderdim." "Öyle mi dersin?" Bu soru şöyle demek istiyordu. "Sen, uşak, dolayısıyla o evi biliyorsun. Acaba evin beyi arada sırada benden söz ediyor muymuş?" "Evet, gidin, iyi edersiniz." Emma giyindi. Siyah elbisesini, kara kehribarlarla süslü şapkasını giydi. Görünmemek için kasabanın dışından gitti. Suyun kıyısındaki keçi yolundan saptı. Soluk soluğa avukatın bahçe kapısının önüne geldi. Gökyüzü kapalıydı. Biraz da kar yağıyordu. Çıngırağın sesine Theodor kırmızı yeleğiyle merdiven başında göründü. Bir tanıdık gibi teklifsizce gelip parmaklığı açtı. Emma'yı yemek odasına aldı. Duvardaki rafı dolduran bir kaktüsün altında geniş çinli soba homurduyordu. Kağıt kaplı duvarlarda, siyah çerçeveler içinde Stube'nin Esmeralda'sıyla Chopin'in Putipar'ı vardı. Kurulu sofra, gümüş iki ocak, kapıların billur tokmağı, parke, mobilyalar, hepsi ince, İngilizvari bir temizlikle parlıyordu. Pencere camlarının her köşesi renkli camlarla işlenmişti. Emma, işte tam bana göre bir yemek odası diye düşündü. Avukat sol koluyla röpteşambırını bedenine doğru sıkıştırırken öbür eliyle de özentiyle sağa eğilmiş kahverengi kadife takkesini çabucak kaldırıp oturtuyordu. Kafasının arkasından başlayarak dazlak başını çevreleyen üç tutam sarı saçın uçları oraya kadar geliyordu. Misafirine yer gösterdikten sonra nezaketsizliğinden dolayı binlerce özür dileyerek yemeğini yemek üzere oturdu. Emma, beyefendi dedi, sizden bir ricam var.
Buyurun hanımefendi, dinliyorum.
Emma ona durumunu anlatmaya başladı. Avukat Gulim'in durumu biliyordu. Çünkü kumaşçı ile gizlice ilişkisi vardı. Müşterilerinin ipotek işleri için ondan para bulurdu. Onun için başlangıçta ufak bir borç için verilmiş olan bu senetler nasıl el değiştirilmiş, kimlere ciro edilmişti, süreleri nasıl uzadıkça uzatılmıştı, en sonunda Lurox onlara nasıl Winchart'ı devretmişti, bunların hikayesini Emma'dan daha iyi biliyordu. Emma anlattıklarına Lurox'a karşı acı yakınmalar karıştırıyordu. Avukat da bu acı sözlere zaman zaman önemsiz bir kelimeyle karşılık veriyordu. Pirzolasını yerken, çayını içerken çenesini küçücük bir altın zincirin birbirine bağladığı iki elmas iğneyle tutturulmuş açık mavi boyun bağının içine eğiyordu. Her türlü anlama gelecek şekilde garip bir tatsız gülümsemeyle gülüyordu. Kadının ayaklarının ıslak olduğunu fark edince
''Sobaya yaklaşsanıza'' dedi. ''Daha yukarı, çiniye doğru.''
Emma çini sobayı kirletmekten korkuyordu. Adam çapkınca bir sesle
''Güzeller hiçbir şeyi bozmaz'' dedi.
Emma da bunun üzerine onu duygulandırmaya çalıştı. Kendisi de duygulanıp üzülerek geçim sıkıntılarını, dertlerini, ihtiyaçlarını anlatmaya başladı. Adam bütün bunları pek iyi anlıyordu. Zarif bir kadın. Yemeğini ara vermeden iyice Emma'ya doğru dönmüştü. O kadar ki dizi onun sobaya dayanıp tüterken tabanı kırılan potine sürtüyordu. Ne var ki Emma ondan 1000 gümüş isteyince dudaklarını kıstı. Sonra eskiden onun servetinin yönetimini üzerine almamış olduğuna çok üzüldüğünü söyledi. Çünkü bir hanım için bile parasını değerlendirmenin yüzlerce yolu varmış. Ya Grüm Nesil yer kömürü ocaklarında ya da Havre topraklarında %100 güvenli, mükemmel işlere girişilebilirmiş. Emma öyle yapsaydı muhakkak kazanacağı büyük paraların hayaliyle öfkeden kendi kendini yemeye başladı. Avukat,
''Nasıl oldu da bana gelmediniz?'' diye sordu.
Emma, ''Bilmem ki'' dedi.
''Niçin hı?''
''Sizi o kadar çok mu korkutuyordum yoksa?''
''Tam tersi, asıl ben yakınmalıyım. Birbirimizi o kadar az tanıyoruz ki. Gene de ben size sadakatle bağlıyımdır. Umarım ki artık bundan şüpheniz yoktur.''
Adam elini uzattı. Onun elini tuttu. Doymak bilmez öpüşlere boğdu. Sonra kadının elini dizinin üzerine tuttu. Binbir tatlı şey anlatırken de büyük bir incelikle onun parmaklarıyla oynuyordu. Yavan sesi akan bir dere gibi mırıldanıyordu.
Gözlüklerinin parıltısı içinden, göz bebeklerinden bir kıvılcım fışkırıyordu. Elleri de onun koluna dokunmak için Emma'nın yeni içinde ilerliyordu. Kadın yanağının üzerinde ihtiraslı bir soluyuş duydu. Bu adam onu müthiş bir şekilde rahatsız ediyordu. Bir sıçrayışta ayağa kalktı. "Beyefendi, bekliyorum," dedi. Avukat birdenbire sararmıştı. "Neyi?" "Şu parayı." Ama sonra çok şiddetli bir ihtirasın baskısına dayanamayarak "Peki, evet," dedi. Röpte Chamber'ın buruşmasını aldırmadan dizlerinin üzerinde ona doğru sürükleniyordu. "Lütfen gitmeyin, durun. Sizi seviyorum." Beline sarıldı. Emma'nın yüzüne bir kan dalgası yükseldi. Haykırarak korkunç bir halle geri çekildi. "Benim sıkıntımdan edepsizce faydalanmaya kalkıyorsunuz beyefendi. Ben acınacak durumdayım ama satılık değilim." Odadan çıktı. Avukat bakışları işlemeli, güzel terliklerin üzerine dikilmiş, pek şaşkın bir halde kala kaldı. Terlikler bir aşk armağanıydı. Bunu görünce en sonunda bir avuntu duydu. Zaten böyle bir maceranın kendisini pek uzaklara sürükleyeceğini düşünüyordu. Emma sinirli adımlarla yolun ak kavakları altından kaçarken kendi kendine "Ne sefil, ne ahlaksız herif, ne alçaklık," diye söyleniyordu. Başarısızlığın hayal kırıklığı, üzgünlüğü, hakarete uğrayan namusun öfkesini artırıyordu. Ona sanki kader kendisini kovalamakta inat ediyormuş gibi geliyordu. Bu yüzden gururla kendini yükseltirken hiçbir zaman kendine karşı bu kadar saygı, başkalarına karşı da bu kadar hor görme duymamıştı. Kavgacı bir ruh onu adeta coşturuyordu. Erkekleri dövmek, onların suratına tükürmek, hepsini ezmek istiyordu. Sapsarı kesilmişti. Titreyerek, öfkeden kudurmuş gibi, yaşlı gözlerle bomboş ufku araştırarak, kendini bu ankinden zevk alarak hızlı hızlı dosdoğru gidiyordu. Evini fark edince onu bir uyuşukluk kapladı. Artık yürüyemiyordu. Buna rağmen yürümesi gerekti. Zaten nereye kaçabilirdi ki? Felicit onu kapının eşiğinde bekliyordu. "Haberleri iyi mi?" Emma "Hayır," dedi. Bir çeyrek saat her ikisi baş başa Yonville'de ona yardım edebilecek çeşitli kimseleri gözden geçirdiler. Ama Felicit bunlardan birinin adını saydıkça Emma karşılık veriyordu. Olur mu hiç? Yanaşmazlar. "Bey de neredeyse gelecek. Biliyorum, beni yalnız bırak." Emma her şeyi denemişti. Artık yapacak hiçbir şey yoktu. Demek ki Charles görününce "Çekil oradan. Üzerinde yürüdüğün o halı artık senin değil. Kendi evinde artık bir tek eşyan, bir tek iğnen, bir tek çöpün bile yok. Seni ben mahvettim zavallı adam," diyecekti. Bunun üzerine Charles büyük bir hıçkırıkla ağlayacak. Bol bol ağlayacak. En sonunda da şaşkınlık geçince affedecekti. Emma dişlerini gıcırtarak mırıldandı. "Evet, beni tanımış olmasını 1 milyon da verse affetmeyeceğim bu adam beni affeder. Hayır, hayır." Kendi üzerinde Charles'ın bu üstünlüğünü düşünmek bile onu çileden çıkarıyordu. Sonra kendisi itiraf etse de, etmese de Charles az sonra pek yakında yarın felaketi gene de öğrenecekti. Demek ki o müthiş sahneyi beklemek, onun yüce ruhluluğunun ağırlığına katlanmak gerekti. Lurox'un dükkanına yeniden gitmek isteğine kapıldı. Neye yarardı ki? Babasına yazsa vakit geçmişti. Belki de ötekinin teklifini kabul etmediğine pişman oluyordu ki yolda bir atın nal seslerini duydu. Oydu. Bahçe kapısını açıyordu. Yüzü duvarın altısından daha beyazdı. Emma merdivene doğru fırlayarak kasaba alanından hızla kaçtı. Belediye başkanının karısı kilisenin önünde Lestibois ile konuşurken onun tahsildarın evine girdiğini gördü. Bu haberi Bayan Kerona yetiştirmek için koştu.
İki hanım tavan arasına çıktılar. Sırıkları asılmış çamaşırların arasında gizlenerek Binet'in evinin içini rahatça görebilecek şekilde yerleştiler. Adam tavan arasında yalnızdı. Birbiri içine oyulmuş aylardan, kürelerden meydana gelme, bir dikili taş gibi dimdik, hiçbir işe yaramayan o fil dişi eşyalardan birinin tahtadan taklidini yapmakla meşguldü. Son parçaya başlıyordu. Hedefe ulaşıyor muydu acaba? Atölyenin alacakaranlığında dört nala giden bir atın nalları altındaki kıvılcım sorgucu gibi aletinden sarı toz uçuyordu. İki çark dönüyor, horulduyordu. Binet, çenesi eğik, burun delikleri açık gülümsüyordu. Şüphesiz ancak orta çapta işlerin verdiği tam bir mutluluk vardı ki, bunun gibi işler bir takım kolay güçlüklerle zihni eğlendirir. Ardında hayal kurulamayacak bir gerçekleşmeyle doyurur. İşte bu adam da şimdi böyle bir mutluluk içine dalmış gibiydi. Bayan Tüvek, hah işte göründü dedi. Yalnız makinenin gürültüsünden Emma'nın neler söylediğini duyamıyorlardı. En sonunda bu hanımlar frank kelimesini fark eder gibi oldular. Bayan Tüvek, vergilerin ödenmesini bir erteleme elde etmek için rica ediyor diye fısıldadı. Öbürü olabilir dedi. Emma'nın duvarlardaki peçete halkalarını, şamdanları, trabzan topuzlarını inceleyerek odada gezindiğini gördüler. Bu arada Binet memnun memnun sakalını sıvazlıyordu. Bayan Tüvek, acaba ona bir şey sipariş etmeye mi geldi dersin dedi. Komşusu, iyi ama adam hiçbir şey satmaz ki dedi. Tahsildar sanki anlamıyormuş gibi gözlerini açarak dinliyor gibiydi. Kadın tatlı, yalvarıcı bir şekilde konuşuyordu. Yaklaştı. Göğsü heyecanla inip kalkıyordu. İkisi de artık konuşmuyorlardı. Bayan Tüvek, acaba adama bir şeyler mi teklif ediyor? Dedi. Binet kulaklarına kadar kıpkırmızıydı. Emma onun ellerini tuttu. Aa, bu kadar da fazla. Hiç şüphesiz ki adama iğrenç bir şey teklif ediyordu. Çünkü tahsildar, mert bir adamdı o. Butsen'de, Lutsen'de çarpışmış, Fransa Savaşı'na katılmış, madalyaya aday bile gösterilmişti. Birdenbire yılan görmüşçesine haykırarak geri çekildi. Hanımefendi, olur mu hiç? Bayan Tüvek, bu kadınları kamçılamalı, dedi. Bayan Karen, nereye gitti diye sordu. Çünkü Emma kaybolmuştu. Sonra onun ana caddeye çıktığını, mezarlığa gitmek istermiş gibi sağa saptığını görünce bin bir tahminin içine daldılar. Evet, bugünkü okumamızı bitirdik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.